Ayrım 12.
Göl evine gitmek için otobüse binip Drottningholm semtine ulaşmak ve durakta indikten sonra da orman içindeki patikada bir süre yürümek gerekiyordu. Durak görkemli Drottningholm sarayının tam yanındaydı. İsveç'in demokratik geleneklerine uygun olarak sarayın bahçesi halka açıktı ve yazın uçsuz bucaksız çim bahçeler üzerinde küçük çocuklarını göbeklerinde hoplatan, güneşlenen, rengarenk uçurtmalar uçuran, cibi ya da iglo dondurmaları yiyen binlerce insan görülürdü ama toplantının yapılacağı o Aralık gecesi kimseler yoktu. Günde birkaç saat puslu bir aydınlık sunan, onun dışında sürekli karanlık ve soğuk olan hava, herkesi camlarına Noel süsleri yapıştırılmış, mum biçiminde lambalarla aydınlatılmış evlerindeki Misiga Henkvollere, yani huzurlu ev akşamlarına zorluyordu. O gece Drottningholm'ün buz tutmuş caddelerinden ve kar altındaki ormanlarından koyu gölgeler geçti. Gocuklarına sıkı sıkı sarılmışlardı. Neredeyse dizlerine kadar gelen kara batı açıka ilerliyorlardı. Göl evindeki toplantıya gelen politik mültecilerdi bunlar. Ev sahibi Kristina'nın huzursuz bakışları altında salonda toplandıklarında Adil herkesin gelmiş olduğunu gördü. Dün geceki toplantıya da katılan Necla, Bülent, Nihat dışında Uruguay Tupamaro'larından Juan Perez, Faslı İbrahim, Japon Yoriko, İranlı Rıza, İspanyol Garcia gelmişlerdi. Rıza yakında evleneceği Nermin'i de almıştı yanına. Evde yaşayan Clara zaten oradaydı ama bu toplantıyı Göran'dan saklamışlardı. Onun İsveçli mantığının bu olayda bir yeri yoktu. Duysaydı da engel olmaya çalışırdı. Dünyanın değişik köşelerinden kuzeye fırlatılmış olan bu kişilerin ortak dili İsveççeydi. Hepsi zorunlu bir kurs döneminden geçirildiği için kendilerine özgü şiveleri korusalar da bu dili iyi konuşuyorlardı. Garcia iki şişe Rioja şarabı getirmişti. Rıza da bir şişe kırmızı Egri, evde bir şişe Sidi Brahim vardı. Adil bir de Almanya'dan gelen bir arkadaşlarından kalan yarım şişe vodkayı çıkarınca herkese içecek bir şeyler bulmuş oldular. İsveç'te içki bulmak çok zor olduğu için epey zengin bir sofra sayılırdı bu. Devlet içkiyi serbest bırakmıyor, sistem belaget denilen kendi mağazalarında akıl almayacak kadar yüksek fiyatlara satıyor ve böylece kuzeyin içki alışkanlığına karşı mücadele ediyordu. Mücevher gibiydi içki şişeleri. Ayrıca şehirde pek az bulunan sistem bolagetler devlet dairesi olduğu için saat 5'te kapanıyor, hafta sonunda da hiç açılmıyordu. Bu mağazalardan 18 yaşından küçükler alışveriş edemiyor, ayrıca görevli memur tipini beğenmediği kişiye içki satmıyordu. Bu yüzden masanın üstündeki Egri, Sidi İbrahim, Rioja şişeleri ve Zubrovska vodkası altın değerindeydi. Bülent mültecilerin kolonya içtiğine bile tanık olmuştu. Canları korkunç derecede içki isteyen mülteciler kolonyayı biraz ısıtarak esansından kurtulacaklarını düşünmüşler. Daha sonra buzlukta soğuttukları kolonyayı içmişler ve 3 gün boyunca tuvalete gidip geldikçe mis gibi limon kokar olmuşlardı. İçkiler dağıtıldıktan sonra Adil kısa bir konuşmayla durumu açıkladı. Türkiye'nin en zalim yöneticilerinden işçi sınıfı düşmanı bir bakan Stockholm'de hastanedeydi ve kendileri ölen ve sakat kalan arkadaşları adına onu cezalandırmayı düşünmüşlerdi. Şimdi de internasyonalist bakış açılarına uygun olarak konuyu kendilerine duyuruyordu. Dünyanın neresinde olursa olsun yerel bir oligark, dünya işçi sınıfının düşmanı demekti. Adil konuşmasını bitirdikten sonra derin ve uzun bir sessizlik oldu. Herkes elindeki kadehten içkisini yudumluyor ve düşünüyordu. Adamın kimliği hakkında soru sormayı gereksiz buldukları belliydi. Çünkü hepsi de kendi ülkelerinde bu tipleri çok iyi tanıyorlar ve neye benzediklerini biliyorlardı. Haber onları kendi özel diktatörlerine, kan, ter, kaktüs çiçeği ve barut günlerine geri götürmüştü. Hiç beklemedikleri bir şeydi bu. İsveç yaşamında bu heyecana hazır değillerdi. Işıkları iyice azaltılmış salonda yanan mumlar hepsinin yüz çizgilerini derinleştiriyor ve Latin Amerika'dan Japonya'ya uzanan bir yüzler galerisi oluşturuyordu. O sessizlikte şaraplarını ve vodkalarını yudumlarlarken camlara yaslanan kış beyazlığını unuttular. Göl evinde o gece mülteciler için zor ve uzun geçti. Kar fırtınası yolları tıkadığı ve ertesi gün tatil olduğu için hepsi orada uyumaya karar vermişlerdi. Yaşlı adamla ilgili karar Garcia'nın önerisiyle pazar sabahına ertelenmişti. Çünkü Adil'in konuşması havada kalmış, kimse bu konuda ağzını açıp da tek kelime etmemişti. Evin boş odalarını paylaştılar. Rıza başını göğsüne koymuş olan Nermin'in fil dişi beyazlığına sarılmış yatarken düzensiz soluklarından onun da uyumadığını tahmin ediyordu ama seslenip de bu uyumu bozmaya hiç niyeti yoktu. İşte böyle bir geceydi bu. Ne kadar az konuşulursa o kadar iyiydi. Dışarıdaki kar fırtınasının iyice azıttığını, iki başlı dev bir masal köpeği gibi uluduğunu duyuyordu. Ev soğumaya başlamıştı. Gelecek hafta annesiyle babası ilk kez geleceklerdi İsveç'e. Daha önce izin alamamışlardı. Onlara Nermin'i tanıtacaktı. Annesinin böyle bir gelinden hoşlanacağını seziyordu. Ne de olsa İran terbiyesiyle Türk terbiyesi bazı noktalarda birbirine benziyor. İkisi de Doğu'nun gizemli insana hürmet geleneğini sürdürüyordu. Onca eyleme girmiş çıkmış Nermin'de bile böyleydi bu. Bujnurt köyünde geçen çocukluğunda böyle bir şeyi hayal bile edemedi Rıza. Juan Perez, Uruguay'da çamaşır kazanlarından buharlar yükselen bir avludaydı şimdi. Annesi para kazanmak için başkalarının çamaşırını yıkıyordu. Kirli kirli kokardı bu çamaşırlar. Annesinin de temizlemek için canı çıkar, ellerine kan otururdu. Bazen de zengin evlerine giderdi. Babası bir lokantada garsonluk yapıyordu. Okul eve 3 kilometre uzaklıktaydı. Yaz ve kış her sabah o 3 kilometreyi yürüyerek gidiyordu okuluna Juan. Ta ki aile onu Montevideo'daki amcasının yanına gönderene kadar. Stockholm'de her sabah 7'de tornacılık okuluna gidiyor, öğleden sonra 3'te lokantada bulaşık yıkamaya başlıyordu. Gece 12'ye kadar sürüyordu bu iş ama bazı günler çalışma saatleri değişiyor, bulaşık işi öğleye kayıyordu. Pestil gibi eve dönüyor ve her gece aksatmadığı bir tören olarak yerbasını içiyordu. Bardağın içine koyduğu otlar, üstüne döktüğü sıcak su ve otların dibine uzanan metal bir çubukla içkiyi yudumlaması artık sevgili Latin Amerikası'yla arasındaki tek bağdı. Stockholm gecesine yumuşacık yağan kar, çıkan rüzgarla birlikte tipiye dönmüştü. Göl evinin camlarına kar savruluyor ve ormandan uğultular, inlemeler geliyordu. Hiç içki içmeyen Yoriko, fırtına sesinden ve evin içine gömüldüğü sessizlikten korkuyor ama zaman zaman mum alevine dalıp gidiyordu. Çocukluğunun mum alevleri ve onların duvarda yarattığı ejderha gölgeleri. Yoriko eylem dolu yıllardan ve tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra çareyi ülkeden kaçmakta bulmuştu. Ne var ki genç kız burada da saklanmak zorundaydı çünkü Avrupa Japonya'yı demokratik bir ülke olarak kabul ediyor, yüksek bir refah yüzeyine sahip bu ülkeden gelen politik iltica taleplerini geri çeviriyordu. Bunda ekonomik ilişkilerinde payının bulunduğu açıktı. Yoriko İsveç'e kapağı attığında çok umutluydu. Sosyal demokrat yönetimin daha anlayışlı olacağını umuyordu ama burada hiç beklemediği koşullarla karşılaşmıştı. Halk yüksek bir yaşam düzeyine gelmişti. Yabancılara ve onların sorunlarına kimsenin aldırdığı yoktu. Ayrıca Japonya hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yoriko'nun İsveç günleri kaçak olarak büroları temizlemek ve saklanmakla geçiyordu. Yalnızdı, yapayalnız. Nasıl olduysa bu şimdiki toplantıya çağırmışlardı ama burada bile onu görmüyorlar, yokmuş gibi davranıyorlardı. Yarından itibaren yine telefonu hiç çalmayacaktı. Sarı boyalı ahşap göl evinde herkese bir oda bulunmuştu ama İspanyol Garcia ile Faslı İbrahim açıkta kalmış, bu yüzden salondaki iki divana kıvrılıvermişlerdi. Bordo kadife, eski divan Garcia'nın boyundan kısa olduğu için dizlerini bükmek zorundaydı ve bir süre sonra bu iş kendisine acı vermeye başladı. Köşede bir gece lambası yanıyordu ama camlara vuran kar beyazlığı sanki daha çok aydınlatıyordu salonu. Bu evde tartışılanları geride bırakarak bir an önce uzaklaşmak istiyordu oradan. Bu intikam oyunları, cezalandırmalar, şiddet eylemleri yanlış geçmişlerinin bir parçasıydı. İstemeden, düşünmeden sürüklendikleri bir oyunun devamıydı sanki. Bunca yıl sonra yeni yetme çocuklar gibi aynı tartışmalara sürüklenmek istemiyordu. Türk bakanı öldüreceksin de ne olacaktı? Garcia diğer mültecilerin tersine İsveç'i çok severdi. Belki bunda iki yıldır evli olduğu ve kendisine mucize gibi sarışın bir bebek veren sevgili karısı Ejan'ın da etkisi vardı ama o buradaki yaşamından da mutluydu. İsveç'in büyük fedakarlık yaptığını, dünyanın dört bir köşesinden canını bu ülkeye atmış, kendisi gibi mültecilere kucak açtığını düşünüyor, içten içe minnet duyuyordu. Hükümet her mülteciye maaş bağlamış, evinin kirasını vermiş, dil kurslarına yollamış, ev döşemesi için kredi sağlamış, hatta ilk geldiklerinde tepeden tırnağa giyinmeleri için onları anlaşmalı mağazalara yollamıştı. Diğer mülteciler gibi Garcia da pub'ın katlarında dolaşarak tepeden tırnağa giyinmiş ve iç çamaşırından sırtındaki paltoya kadar yenilenmişti. Şimdi de yine devletin verdiği azımsanmayacak bursla üniversitede okuyordu. Bu mültecilerin hepsi kendi ülkelerinde kendi devletlerinden dayak yemişler, burada ise el üstünde tutulmuşlardı ve durmadan İsveç'e sövüyorlardı. Garcia bunu anlamamakla kalmıyor, ayrıca nankörlüklerinden dolayı arkadaşlarına kızıyordu. Şimdi de bu eylem fikrini ortaya atmışlardı işte. Saçma sapan, anlamsız bir şey. Zaten ölecek olan yaşlı bir adamı 3 gün önce öldürme eylemi. Garcia bir an önce sabah olmasını bekliyor ve buradan gidip mültecilerle ilişkilerini de giderek azaltmaktan başka bir şey istemiyordu. Bu hayalcilerle uğraşamazdı artık. Bir türlü büyümüyorlardı. Öteki divanda yatan İbrahim'in gözünün önünden kaplumbağalar geçiyordu. Bufkan'da, bağlarda avladığı kaplumbağalar. Sonra onları, ana yoldan gelip geçen otomobillere satışı. Aslında Atlas'ta El Hacep'te doğmuştu. Ama daha sonra babası Bufkan'da iş bulmuştu. Bir Fransızın şarap imalathanesinde çalışıyordu. İbrahim, Hacep'i hiç hatırlamıyordu. Mülteciler her sabah İsveç'i terk etmek hayaliyle kalkıyorlardı yataktan. Kendi ülkelerine dönemeseler bile başka bir Avrupa ülkesine ya da en iyisi bir Akdeniz ülkesine gitme düşü kuruyorlardı. İnsanların ve havanın daha sıcak olduğu bir ülkeye. Ama hep bir takım engeller çıkıyordu. Böylece her gün gitmeye karar vererek yıllarca yaşıyorlardı orada. Bazen haberler alıyorlardı ülkelerinden, ölüm haberleri, ailede değişiklikler, evlilikler duyuluyordu. Mültecinin babası ölüyordu, kardeşi ölüyordu ve haber kendisine aylarca sonra ulaşıyordu. Zaten hemen haberi olsa bile gidemeyeceği bir yerde, kendi ülkesinde ölüyordu bu yakınlar. Böyle durumlarda Stockholm'de bir köşeye çekilip sessizce ağlıyordu mülteci. Geceleri tenha metro istasyonlarında hıçkıra hıçkıra dolaşıyordu. Kimi zaman ülkelerini bir daha göremeyecekleri, bu kuzey ülkesinde ölecekleri duygusuna kapılıyorlardı. Sevdiklerini, ailesini, yaşadığı sokağı bir daha göremeyecek olmanın çıldırtıcı öfkesi kaplıyordu hepsini. Kavga etmek geliyordu içlerinden. Kendilerini ölmüş gibi hissediyorlardı. Ülkelerindekilerin onları unuttuğuna, bir tek kişinin bile adlarını hatırlamadığına inanıyorlardı. Sabaha karşı kar fırtınasının hafiflediğini duydular. Pencereden baktıklarında görebildikleri her yer tepeleme kardı. Ağaçlar gelin gibi süslenmişti. Büyük masanın çevresine toplanmışlardı. Sütlü mısır gevreklerini kaşıklarken dünya daha değişik görünüyordu gözlerine. Kendi ülkelerinin yakıcı anıları uzaklaşıp gitmişti. Sadece Drottningholm'in karla kaplı ağaçları ve camlardan görünen donmuş gölün uçsuz bucaksız beyazlığı vardı. Gölde yürüyerek karşı kıyıya geçen rengarenk parkalı insanlar görülüyordu. Kimileri buza açtığı bir deliğin başında balık tutmaya çalışıyordu. Yürüme kayağı yapanlar vardı. Yemyeşil ağaçlarla çevrelenen mavi göl şimdi bembeyaz bir buz kütlesiydi ve yürürken ayaklarının altında tonlarca su olduğunu bilmek garip bir zevk verirdi insana. Dikkat edilmesi gereken tek şey buzun inceldiği noktalara yaklaşmamaktı. Yoksa ayağının altında açılan delik insanı bir saniyede suyun derinliklerine çeker ve buza tutunarak çıkmak imkansız olduğu için de bahar gelene kadar orada kalırdı insan. Ceset ancak bahar gelince bulunabilirdi. Balıklardan arta kalan ne varsa tabii. Adil pişmandı. Çünkü Garcia'nın gece iyice düşünmek ve kararı sabaha erteleme önerisini kabul etmişlerdi. Oysa bu aydınlık pazar sabahında bu insanların bir öldürme kararı vermesinin imkansız olduğunu görüyordu. Ona göre hepsi yozlaşmış, burjuva toplumunun sunduğu 3 kuruşluk nimetlere kapılmış ve huzur içinde yaşlanma kaderine mahkum olmuşlardı. Güvenli bir iş, akşamüstleri eve giderken Johnson mağazasından alınan hazır yiyecekler, yemekten sonra televizyon karşısında uyuklayarak geçen akşamlar, hafta sonlarında arkadaşlarla buruşup bira içme ve yılda bir hafta ucuz turlardan birine katılıp İspanya ya da Yunanistan'a gitme. Orada çektiği resimleri bütün bir kış arkadaşlara gösterme demek olan uyuşuk bir yaşamı seçmişlerdi. Onları bu uyuşukluktan çekip çıkarmaya gücü yetmeyecekti anlaşılan. Zaten çok geçmeden düşündüklerinde yanılmadığını anladı. Mültecilerin kimi göle yürüyüşe gidecek, kimi evine geri dönecekti. Gitmek üzere kalkan Garcia, herhalde karar belli, böyle bir çılgınlığa katılmıyoruz diyerek noktayı koydu. Kimse bir şey söylemedi, ağır bir sessizlik çöktü ortalığa. Bu tutum diğer mültecilerin de eğilimini ortaya koyuyordu. Daha fazla konuşmaya gerek yoktu artık, konu kapanmıştı. Ama tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Clara, ben böyle düşünmüyorum deyiverdi. Uykusuzluktan gözleri kızarmıştı, hasta gibiydi. Bu adamın cezalandırılması gerekiyor. Geçmişteki bütün acılar ve bütün kayıplarımız adına. Herkes şaşırdı. Bu işe kapanmış gözüyle bakarken en beklenmeyen kişi, Clara adlı genç kız durumu altüst ediyordu. Hastanedeki adam Latin Amerikalı falan da değildi üstelik. Kendisinin de Türkiye ile bir ilgisi yoktu. Kimse anlam veremedi bu işe. O zaman siz bilirsiniz dedi Garcia. İsteyen katılır, istemeyen katılmaz. Ben yokum. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Bir süre kimse konuşmadı. Mülteciler düşünüp taşınıyor ve işin içinden çıkamıyor gibiydi. Sonunda Clara herkesin tek tek kararını açıklaması gerektiğini söyledi. Garcia tavrını açıkça ortaya koymuştu. Onlar ne düşünüyorlardı? Düşmanı cezalandırmaya katılıyorlar mıydı, katılmıyorlar mıydı? Kendi yaşamlarını inkar mı edeceklerdi? Eğer durum böyleyse neden onca sıkıntıyı çekmiş, kendileriyle birlikte ailelerine ve yakınlarına da acı çektirmişlerdi? Daha en baştan kurulu düzene uyar ve geçinip giderlerdi işte. Böyle bir küçük burjuva yaşamı için İsveç'e gelmeleri gerekmiyordu ki. Clara bu etkili konuşmanın ardından herkesin tek tek önüne gidip gözlerin içine baktı ve kararını sordu. Evet dediler. Bakanın öldürülmesine katılacaklardı. Hiçbiri geçmişini inkar etmiyor ve arkadaşlarının hatırasını satmıyordu. Bunun üzerine Adil, pekala dedi. Karar verilmiştir. Sonra Garcia'ya döndü ve bu işi gizli tutacağına güvenebiliriz değil mi? Diye sordu. Elbette dedi Garcia. Bundan kuşku duymayın. Adil Clara'ya döndü ve teşekkür ederim dedi. El yazıları. Bu insanları tanıyorum. Rıza, Garcia, Yoriko, İbrahim, Juan Perez. Gerçekten de hepsinin acı bir geçmişi var. Hepsi yaralı. Stockholm'un soğuk sokaklarında birer yaşam acemisi gibi dolaşıp duruyorlar ve daha da önemlisi içinde yaşadıkları toplumdan hakaret görüyorlar. Toplantının ertesi günü hastaneye ziyarete gelen ve aklına güvendiğim tek insan olan Bülent'le konuştuğumda bana çok ilginç şeyler anlattı. Zaten hazırladığı doktora tezi de politik mülteciler üstüneydi. 70'li yıllarda politik sürgünlerin durumu daha iyiymiş. Avrupalılar el üstünde tutmuş bu insanları çünkü kendi ülkelerinde demokrasi mücadelesi vermiş, acı çekmiş, işkence görmüş insanlar olarak karşılanmışlar ama sonra sayıları o kadar artmış ve içine girdikleri topluma o kadar uyumsuzluk göstermişler ki çevrelerinde yavaş yavaş bir nefret çemberi oluşmaya başlamış. İsveçliler bu insanlara bir şey yapmıyor. Hiçbir kötü davranışta bulunmuyorlar ama içlerine de almıyorlar. Bu insanlar kara kafalı, kavgacı, kirli yabancılar olarak algılanıyor. İsveçli kızların bakışlarından okuyorlar bunu. Otobüste karşılarında oturan yaşlı kadının, metrodaki gencin tavrından anlıyorlar. Yoklar sanki. Gözler onları geçip uzaklara bakıyor. Hiçbir ilişki kurulmuyor. Bu insanların hiçbiri geri dönmez diyor Bülent. Turist olarak gidip gelirler belki, dillerinden düşürmezler ama dönmezler. İsveç'in görünmeyen rahatına alıştılar. İşte Adil bunu göremiyor. Bu insanlara cinayet işletemezsin. İyi ki de böyle. Ama anlayamadığım tek şey Clara'nın tutumu. Ne biçim genç kız bu? Ben de ülkemden nefret ederek ayrılmıştım ama aradan geçen onca yıldan sonra anlıyorum ki hiç kimsenin toprağından tamamen kopmasına imkan yoktu. Ağaçlar, bitkiler gibi o toprağa dikilmiştik. Sürgünün en kötü yanı da buydu. Doğaya aykırıydı sürgün. Bu yüzden hepimiz perişan olmaya yazgılıydık. Mutlu sürgün yoktu ve olamazdı. Yaşlı adam da bir anlamda sürgündü burada. O da hayvanat bahçesindeki ayı gibi sıla hasreti çekiyordu. Ne yazık ki yaşlı adam biri de uzun kış uykusundan uyandırmış ve Türkiye kokuları getirmişti. İçim yanıyordu artık. Türkiye'den tekrar nefret etmeye çalışıyor, yaşlı adamın yaptıklarını, işlenen suçları, cinayetleri düşünüyor ama o keskin nefret duygusunu bir türlü yakalayamıyordum. Mültecilerin yaşamları karanlık, içleri fırtınalıydı. Bazıları esrara alışmıştı. Şimdi burada kod adlarını bile vermek istemediğim bazı sürgünler evlerindeki saksılarda kenevir yetiştiriyor ve yapraklarından sigara sarıyorlardı. Böyle gecelerden bir ikisine katılmak yanlışlığını yapmıştım. Çünkü ben de yalnızdım ve kafamı nereye vuracağımı bilmiyordum. Bir gece esrarlı sigaralar sarıyorlar, şarap içiyorlar ve kasetten çok yüksek sesle Anadolu saz aşıklarının sesleri dinliyorlardı. Aşığın sesinin yakarış ve acı dolu haykırışına, camları zıngırdatan, gırtlak paralayan çığlıklarına dalıp gidiyorlardı. Birisi kocaman bir sigara sarmıştı. Odayı kadife kumaş yakılmışa benzeyen kekre bir kokuya boğarak derin soluklar alıyor, sonra yanındakine geçiriyordu. Sıra bana gelince ben de almıştım. Belki biraz iyi gelir diye düşünmüştüm ama hiçbir şey olmadı. Çünkü amaç baş döndürmekse zaten başım dönüyordu. Bir ayı aşkın süren kusma dönemim geçtikten sonra bu baş dönmeleri kalmıştı bende. Bir süre duvarlara tutunarak yürümek zorunda kaldım. Bu bile sürekli kusma döneminden iyiydi. Bir yerden sertçe duvara vurulduğunu duydum. Herhalde artık gürültüye dayanamaz hale gelen bir komşuydu. Önce kimse aldırmadı, sonra komşunun ısrarı üzerine içlerinden biri pabucunu çıkardı ve o duvarı daha hızlı dövdü. Öteki tarafta ses kesildi bunun üzerine. Camların içi dev saksılarda özenle büyütülmüş, boyatmış, kenevir yapraklarıyla kaplıydı. Azaltılmış ışıkta o değişmeyen eğlence biçimine, halka halka dumanlara, kapanan gözlere, Kıraç Anadolu köylerinin kadim ve acılı seslerine yürekten katılan ve dünyanın temeline o anlayışı yerleştiren, buna boyun eğen mültecilere bakıyor ve bunların arasında benim ne işim var diye düşünüyordum. Belki de bu bir yok oluşun tadını çıkarmaktı ve ben de katılıyordum bu ayine. Sanki dünya ikiye ayrılmıştı ve içinde yaşadığımız bölüm öyle dayanılmaz, öyle iğrenç, öyle katı ve acımasızdı ki hepimiz bulabileceğimiz en aşağı yaşam biçimini tutturmaya çalışıyorduk. Kendini aşağılayarak topluluk ve onu düzenleyen rejim de aşağılanabilirdi. Bu yaşam en ufak bir çabaya bile değmezdi. Dostluktan, değerler sisteminden, ahlaktan, can için yalvarmamaktan söz eden eski türküler, toprak, aile, din, yurt kokan esintiler uyandırıyordu sürgünlerde. Sigara durmadan dolaşıyordu. Bana birkaç kez daha sıra geldi. Yanımda oturanın ağlamaya başladığını gördüm. Ağladığını fark etmediği için ne yaşlarını siliyor, ne bir mendil çıkarıyor, ne de gözlerini yumuyordu. Yüzünü buruşturduğu falan da yoktu. Gözlerini kırpmadan oturuyor ama durmadan yaş döküyordu. Gözümüzün içine bakarak ve kıpırdamadan, yanaklarını parlatan yaşlar ellerine dökülerek ağladı durdu. Birden yine içimdeki karanlığın koyulaştığını duydum. Bütün gücümle içimdeydi. Yerin binlerce metre altındaki taş bir hücreye 7 kat zincirlerle bağlanmış gibi soluksuz bırakarak boğuyordu beni. Uzatılan sigaradan bir nefes alıyor, doldurulan şarapları içiyordum. Bir de baktım ki ayaktayım. Hem de yandaki odada, telefonun başında. Orada sehpaya dayanarak dikilip duruyordum. Yan odadan ışıklar sızıyor, gürültüler duyuluyor. Ne kadar zaman geçti? Ne yapıyorlar? Birbirlerinin boğazını mı kesiyorlar? Sonra telefon avizesini kaldırıyorum ve numaraları çeviriyorum. Karşı taraf uzun uzun çalıyor ve ben bir başkasının hareketlerini izler gibi her şeyin dışında durarak telefonun sinyalini dinliyorum. Sanki iki kişinin konuşmasını dinleyecekmişim gibi bir duygu var içimde. Neden sonra telefonun açıldığını duyuyorum. Uykulu bir erkek sesi, alo diyor. Filizi verin diyorum. Karşı taraf şaşırıyor, bir sessizlik oluyor. Kimi istediniz? Filizi diyorum, onu istiyorum. Yine bir sessizlik oluyor ve Sami sen misin oğlum diyor karşı taraf. Telefonu kapatıyorum. Hemen mi çıktım dışarı, yoksa odadaki kalabalığa tekrar girdim mi, neler konuşuldu, hiçbirini hatırlamıyorum. Sadece gece ayazında, dona çekmiş yollarda kaymamak için ağır ağır giderken, yüzümü ısıran soğukta ne yaptığımı anlayabildim. Ancak o zaman farkına vardım, Filiz'in babasını aradığımı. Çevremi yavaş yavaş sezdirmeden yükselen buzlu su gibi bir yalnızlık ve soğukluk sarmıştı. Yaşlı adamla aramdaki kişisel meselenin böylesine politik bir mecraya dökülmesi beni çok ama çok tedirgin ediyordu. Bu işin tartışılması, toplantılar yapılması berbat bir şeydi. Bir sürü yabancı insan mı karar verecekti ne yapacağımıza? Çenemi tutamayıp Adil'e haber vermiş olduğum için kendime kızdım. Onun ne zıpır olduğunu bilmiyor muydum sanki? Bülent beni bu işten vazgeçirmeye uğraşıyordu çünkü hiçbir şey bilmiyordu. Peki Clara'nın durumu neydi? O niye bu kadar ısrar ediyordu? Acaba yaşlı adam beni tanımış mıydı? Son zamanlarda en çok düşündüğüm şey buydu. Kim olduğumu biliyor da saklıyor muydu? Yoksa gerçekten tanımamış mıydı?